15. ayrım.
Hilde durup seyrettiği bu kızın küçük bir kızı mı yoksa genç bir kadına mı daha çok benzediğini sordu kendi kendine. Ne öyleydi ne böyleydi. Vücudu bir kadınınkine benzemeye başlamıştı belki ama yüzü hala ham bir elmayı andırıyordu. Bu eski aynada Hilde'ye hep babasını anımsatan bir şeyler vardı. Bir zamanlar bu ayna aşağıda atölyede asılı duruyordu. Kayıkhanenin üstündeki atölye babasının kitaplığı, kafa dinleme yeri ve yazı odasıydı. Albert, evde olduğu zamanlar Hilde babasına adıyla hitap ederdi, hep büyük bir eser yazmayı hayal ederdi. Bir keresinde bir roman yazmaya kalkmış ancak bu çabası pek sonuç vermemişti. Ara sıra Vatan'ın Dostu gazetesinde yaşadıkları Takımada bölgesini anlatan şiir ve yazılarının yayınlandığı olurdu. Adını gazetede her görüşünde babasıyla gurur duyardı Hilde. Albert Knang. En azından Lillesand'da tanınmış bir addı bu. Büyük büyük dedesinin adı da Albert'ti. Evet, ayna. Yıllarca önce babası bir kez aynaya insanın hiçbir zaman iki gözünü birden kırparak bakamayacağını, ancak bu pirinç aynanın bu kurala uymadığını söyleyerek dalga geçmişti kendisiyle. Çünkü bu ayna sihirli bir ayna demişti. Güya büyük büyük annesi bu sihirli aynayı evlendikten kısa bir süre sonra bir çingene kadından satın almıştı. Hilde defalarca aynaya iki gözünü birden kırparak bakmaya çalışmış ama hiçbir zaman başaramamıştı. İnsanın kendi gölgesinden kaçması kadar olanaksız bir şeydi bu. Sonunda bu aile yadigarı Hilde'nin olmuştu. Hilde de tüm çocukluğu boyunca bu olanaksız sanadı birkaç kez olsun gerçekleştirebilmek için uğraşmış durmuştu. Bugün biraz düşünceli olması normaldi. Kendi kendine çok meşgul olması da öyle. Yaş 15. O an birden gözü gece masasının üzerine ilişti. Masada bir paket duruyordu. Muhteşem bir cam göbeği renginde kağıtla kaplanmış, etrafı kırmızı ipek bir kurdeleyle sarmalanmış bir paket. Bir yaş günü hediyesinden başka ne olabilirdi bu? Yoksa o meşhur hediye bu muydu? Babasının o etrafı büyük bir sır örtüsüyle çevrili hediyesi bu olabilir miydi? Lübnan'dan gönderdiği kartpostallarda bir sürü ipucu verdiği ama kendi kendine çok güçlü bir sansür uyguladığı için bir türlü ne olduğunu söyleyemediği hediye bu muydu? Büyüdükçe büyüyen bir hediye diye yazmıştı babası. Bir yandan da yakında bir kızla tanışacağını, sonra ona yolladığı kartpostalların bir kopyasında bu kıza gönderdiğini ima etmişti. Hilde, annesinin ağzını aramıştı babasının tüm bunlarla ne demek istediği konusunda ama annesinin de hiçbir şeyden haberi yoktu. Babasının ima ettiği şeyler arasında en tuhafı da bu hediyenin belki başka insanlarla da paylaşılabilecek bir hediye olduğuydu. Babası bu yüzden Birleşmiş Milletler'de çalışıyordu zaten. Babasının sabit fikirlerinden biri de, pek çok sabit fikri vardı zaten babasının, Birleşmiş Milletler'in tüm dünyanın yönetimini üstlenecek bir kurum olması gerektiğiydi. Umarım bir gün gelir, Birleşmiş Milletler dünyanın tüm insanlarını birleştirmeyi başarır diye yazmıştı yolladığı kartlardan birinde. Annesi iyi ki doğdun Hilde diye şarkı söyleyerek elinde çörekler, gazoz ve Norveç bayrağıyla gelmeden paketi açsa olur muydu acaba? Neden olmasındı? Yoksa niye oraya konmuştu ki bu paket? Hilde yavaşça masaya yaklaşıp paketi eline aldı. Epeyce ağırdı da. Paketin üzerindeki kartı okudu. Hilde'ye babasından 15. yaş günü için. Yatağına oturup yavaşça kırmızı kurdeleyi açmaya başladı. Çok geçmeden kağıdı açmaya geldi sıra. Büyük bir dosyaydı bu. Hediye bu muydu? Bu kadar sözü edilen 15. yaş günü hediyesi bu muydu? Büyüdükçe büyüyen ve üstelik başkalarıyla paylaşılabilecek olan hediye bu muydu? Şöyle bir bakınca dosyanın daktilo sayfalı kağıtlarla dolu olduğunu gördü. Yazı karakterinden bunların babasının Lübnan'a götürdüğü daktiloda yazılmış olduğunu anladı. Babası koca bir kitap mı yazmıştı kendisine? İlk sayfada kocaman el yazısı harflerle Sophie'nin Dünyası diye yazılıydı. Sayfanın biraz altında daktilo ile yazılmış şu cümleler yer alıyordu. Neyse güneş kara toprağa, gerçek aydınlanma odur insana. N.F.S. Grundtvig. Hilde sayfaları karıştırmaya başladı. İkinci sayfada ilk bölüm başlıyordu. Bölümün başlığı Cennet Bahçesi'ydi. Yatağa iyice kurulup dosyayı kucağına yerleştirdi ve okumaya başladı. Sophie Amundsen okuldan eve geliyordu. Yolun bir kısmını kız arkadaşı Jorin'le yürürken robotlardan bahsetmişlerdi. Jorin'e göre insan beyni gelişmiş bir bilgisayar gibiydi. Sophie ise pek emin değildi bundan. İnsanın bir makineden daha öte bir şey olması gerekmez miydi? Hilde okumaya devam ettikçe her şeyi, hatta yaş gününü unuttu. Ama arada sırada okuduğu satırların arasından aklına şu düşünceler geliyordu. Babası bir roman mı yazmıştı? En sonunda yarım kalan romanını tamamlamaya karar vermiş, bunu da Lübnan'da mı gerçekleştirmişti? Dünyanın bu köşesinde zamanın pek ağır geçişinden yakınmıyor muydu zaten hep? Sophie'nin babası da evden uzaktaydı. Bir gün karşılaşacağı kız bu olmalıydı herhalde. Okumaya devam etti. Bir gün gelip yok olacağını düşündüğünde yaşamın ne kadar değerli olduğunu anlıyordu. Dünya nasıl meydana geldi? Sonuç olarak şu ya da bu bir zamanlar yoktan var olmuş olmalıydı. Ya da bu mümkün müydü? Bu da dünyanın hep var ola geldiğini düşünmek kadar olanaksız bir şey değil miydi? Hilde okudu da okudu. Sophie Amundsen'in Lübnan'dan bir kartpostal aldığı yere geldiğinde yatağında heyecanla yerinden hopladı. Hilde Möller-Klang, Sophie Amundsen eliyle Yonca Sokağı 3. Sevgili Hilde, 15. yaşını candan kutlarım. Senin de göreceğin gibi sana, seni geliştirecek bir hediye vermek istedim. Kartı Sophie'ye gönderdiğim için beni affet. En kolayı buydu. Sevgiler baba. Bak şu utanmaza. Hilde babasının insanı kandırmayı seven biri olduğunu biliyordu ama bu kadarını da beklemiyordu doğrusu. Bu kartı da hediye paketinin yanına koymaktansa hediyenin içine koymuştu. Ya Sophie, zavallıcığın kafası iyice karışmıştı. Niye bir baba başka bir adrese gideceği gün gibi ortada olan bir kartı göndersin de Sophie'ye? Hangi baba bir yaş günü kartını böyle dolambaçlı yollardan göndererek şaşırtmaya kalkardı kızını? Böylesi nasıl en kolay olabilirdi? Her şeyden önemlisi Sophie nasıl bulabilecekti Hilde'nin izini? Evet, nasıl bulabilecekti? Hilde ikinci bölümü okumaya başladı. Bu bölümün adı Silindir Şapkaydı. Çok geçmeden gizemli kişinin Sophie'ye yolladığı mektuba gelmişti sıra. Hilde nefesini tuttu, okumaya devam etti. Neden yaşadığımız konusuyla ilgilenmek pul toplamak kadar rastlantısal bir ilgi değildir. Bu gibi sorularla ilgilenen kişiler, insanların dünya var olduğundan beri tartıştıkları bir şeyle ilgilenmektedirler. Sophie altüst olmuştu. Hilde de. Babası 15. yaş günü için sıradan değil, çok ilginç ve heyecanlı bir kitap yazmıştı. Okumaya devam etti. Kısaca özetlersek, boş bir silindir şapkadan bir tavşan çıkar, tavşan çok büyük olduğu için bu sihirbazlık numarası milyarlarca yıl alır. Tavşanın ince tüylerinin en tepesinde çocuklar dünyaya gelir. Bu yüzden çocuklar bu müthiş sihirbazlığın nasıl yapıldığına şaşırabilecek konuma sahiptirler. Ancak büyüdükçe tavşan kürkünün diplerine doğru sokulurlar ve orada kalırlar. Tavşanın tüylerinin dibine doğru inmekte olduğunu hisseden tek kişi Sophie değildi. Hilde de bugün 15 yaşına basıyordu ve kendisinin de hayatının bundan sonraki yolunu çizme zamanının geldiğini hissediyordu. Yunanlı doğa filozofları hakkındaki bölümü okudu. Babasının felsefeyle ilgilendiğini biliyordu. Hatta babası felsefenin ders planına girmesi gerektiği konusunda bir makale de yazmıştı gazetede. "Niçin felsefe müfredatın bir parçası olmalı?" başlığını taşıyordu makale. Bir seferinde de konuyu veli toplantısında açmıştı. Hilde utanmıştı o zaman babasında. Saatine baktı, 7:30 olmuştu. Allah'tan annesinin gelmesine daha bir saat vardı. Öyle heyecanlıydı ki Sophie'nin başına gelenler ve tüm felsefi sorular Demokritos başlıklı bölüme gelmişti. Önce üzerinde düşünülecek bir soruyla karşılaştı. Lego niçin dünyanın en müthiş oyuncağıdır? Sonra da posta kutusunda büyük bir sarı zarf buldu. Okumaya devam etti. Demokritos doğadaki değişimlerin bir şeyin gerçekten değişmesine bağlanamayacağı konusunda kendinden önceki filozoflarla aynı fikirdeydi. Bundan ötürü doğadaki her şeyin gözle görülemeyecek kadar küçük ve mutlak, hiçbir zaman değişmeyen yapı taşlarından oluştuğunu varsayıyordu. Demokritos bu en küçük parçacıklara atom adını veriyordu. Hilde, Sophie'nin kendisinin kırmızı ipek eşarbını yatağının altında bulduğu sayfaya geldiğinde çok heyecanlandı. Demek buraya gitmişti eşarbı. İyi ama bir eşarp bir öykünün içine giremezdi ya. Bir başka yerde daha olmalıydı. Sokrates hakkındaki bölüm Sophie'nin gazetede Lübnan'daki Norveçli Birleşmiş Milletler taburu ile ilgili haberi okumasıyla başladı. İşte tipik babası. Norveç'te insanların Birleşmiş Milletler'in barış için yaptıklarıyla ilgilenmediğinden yakınırdı hep. Demek kimse ilgilenmese bile en azından Sophie ilgilensin istemişti. Böylece medyanın ilgisini kazanmış oluyordu. Felsefe öğretmeninden gelen mektubun sonundaki notu görünce gülümsemeden edemedi. Şöyle yazıyordu. Karımızı bir ipek eşarp bulacak olursan lütfen ona iyi bak. Bazen insanların eşyaları birbirine karışır böyle. Okullarda da çok olur bu. Bizimki de bir felsefe okulu ne de olsa. Hilde merdivenlerde bir ses duydu. Gelen annesi olmalıydı. Annesi kapıyı çaldığında o, Sophie'nin bahçedeki gizli yerinde Atina'dan gelme bir video kaseti bulduğunu okumaya başlamıştı bile. İyi ki doğdun Hilde, iyi ki doğdun Hilde, iyi ki doğdun Hilde. Annesi merdivenleri çıkarken söylemeye başlamıştı bile şarkıyı. İyi ki doğdun Hilde. Gir dedi Hilde felsefe öğretmeninin Sophie'ye Akropolis'ten konuşmaya başlamasını okurken. Siyah, bakımlı, sakallı ve mavi beresiyle tıpkı babasına benziyordu bu adam. Doğum günün kutlu olsun Hildeciğim. Ama Hilde. Tamam buyur otur şöyle. Ama bir şey yapmayacak mısın? Gördüğün gibi biraz meşgulüm. Demek sen de 15 yaşına geldin ha? Hiç Atina'ya gittin mi anne? Hayır, neden? O eski harabelerin hala yerinde olması ne ilginç değil mi? 2500 yıldan beri harabelerin en büyüğünün adı Bakire'nin evi. Babandan gelen hediyeyi mi açtın yoksa? Hangi hediyeyi? Bana bak bakayım Hilde, dalmış gitmişsin sen. Hilde dosyayı elinden bıraktı. Annesi yatağına doğru eğildi, elindeki tepside yanan bir mum, yağlı çörekler ve gazoz vardı. Bir de küçük bir hediye paketi. Daha fazlasını taşıyamadığı için bayrağı da kolunun altına sıkıştırmıştı. Ay teşekkürler anneciğim, çok tatlısın ama gerçekten zamanım çok az. Kiliseye gitmene daha çok var. Hilde ancak o zaman nerede olduğunu hatırladı ve annesi tepsiyi gece masasının üzerine koydu. Özür dilerim anneciğim, çok fena dalmışım buna. Dosyayı gösterip sözlerine devam etti. Babamdan. Ne yazmış Hilde? Ben de en az senin kadar heyecanlıyım. Aylardır ağzından doğru dürüst bir tek laf çıkmıyordu. Neredeyse utanmıştı Hilde. Yok canım, yalnızca bir anlatı. Bir anlatı mı? Evet, bir anlatı. Biraz da felsefe kitabı. Ya da öyle bir şey. Benim hediyemi de açmayacak mısın? Aralarında fark gözetmeyeceği için Hilde annesinin paketini de açtı. Altın bir bilezikti bu. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler. Hilde kalkıp annesine sarıldı. Bir süre oturup oradan buradan sohbet ettiler. Artık gidebilirsin anne, dedi Hilde biraz sonra. Tam şu anda Akropolis'in tepesinde duruyor da. Kim? Bilmem. Sophie de bilmiyor. Bütün mesele de bu ya zaten. Peki. İşe gitmem lazım zaten. Sen de biraz yesen iyi edersin. Elbisen aşağıda hazır. Sonunda annesi merdivenlerden indi ve gitti. Sophie'nin felsefe öğretmeni gibi. O da Akropolis'in merdivenlerinden inerek önce Areopagos tepesinde bir süre durmuş, sonra da Atina'nın eski meydanlarında tekrar ortaya çıkmıştı. Hilde eski harabelerden birdenbire bir sürü yüksek yapı yükselişini okurken hayretten dona kaldı. Babasının bir diğer sabit fikri de Birleşmiş Milletler'e dahil tüm ülkelerin birleşerek Atina'daki bu eski meydanın gerçek bir kopyasını yapmalarıydı. Burada felsefi konular tartışılmalı, ayrıca silahsızlanma görüşmeleri ele alınmalıydı. Böyle büyük bir projenin insanların birleşmesine hizmet edeceğine inanıyordu. Petrol platformları ve Ay'a inen uzay araçları yapıyoruz ya, bunu neden yapmayalım diyordu. Sonra Platon'la ilgili bölüme geldi. Ruh sevginin kanatlarında evine, idealar dünyasına doğru yola çıkar. Ruh vücudun hapishanesinden kurtulur. Sophie çiti aşıp Hermes'i izlemeye kalkmış ama bir süre sonra Hermes gözden kaybolmuştu. Platon okuduktan sonra ormanda yürümeye başlamış, sonra da küçük bir gölün kenarındaki kırmızı bir kulübeye gelmişti. Kulübede Bijerkeli'yi gösteren bir resim asılıydı. Tarifine bakılırsa Hilde'nin bir Bijerkeli'si olmalıydı bu. Bunun yanında da Berkeley diye bir adamın resmi asılıydı. Ne ilginç bir şeydi bu. Hilde elindeki koca dosyayı bir kenara bırakıp kitaplığına gitti ve 14. yaş gününde hediye edilen kitap kulübünün 3 ciltlik ansiklopedisini açtı. Berkeley. İşte. Berkeley George. 1685-1753. İngiliz, filozof ve Cloyne psikoposu. İnsan bilincinin dışında maddi bir gerçeklik olduğu fikrini reddeder. Ona göre duyumsal algılamalarımızın kaynağı Tanrı'dır. Berkeley aynı zamanda soyut kavramları eleştirisiyle de tanınır. En önemli eseri A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge 1710. Evet, çok ilginçti. Tekrar yatağına dönüp dosyayı eline almadan önce bir süre öylece durdu odasının ortasında. Bu iki resmi yan yana koymuş olan kişi babasıydı bir bakıma. İsim benzerliğinden başka bir benzerlik söz konusu muydu acaba? Demek Berkeley insan aklının dışında maddi bir gerçeklik olduğunu reddeden bir filozoftu. Ne acayip şeylere inanabiliyordu insanlar. Öte yandan bu tür iddiaların tersini kanıtlamak son derece zor bir işti. Bu iddia Sophie'nin dünyasına uyuyordu örneğin. Sophie'nin duyumsal algılarının kaynağı ise Hilde'nin babasıydı. Okumaya devam ederse bu konuda daha çok şey öğrenecekti herhalde. Sophie'nin kendisine aynada iki gözünü kırparak karşılık veren kızı gördüğü yere geldiğinde dosyanın üzerinden etrafına bakıp kendi kendine gülümsedi. Sanki aynadaki kız gözlerini Sophie'ye kırpmış gibiydi. Seni görüyorum Sophie demek ister gibiydi. Ben aynanın öbür tarafındayım. Bir de Sophie burada Hilde'nin yeşil cüzdanını buluyordu. İçindeki paralar ve diğer şeylerle. Nasıl olmuştu da oraya gitmişti cüzdanı? Saçma. Hilde bir an için Sophie'nin cüzdanını gerçekten bulduğunu sanmıştı. Ama sonra bir an tüm bunları Sophie'nin cephesinden görmeye çalıştı. Zavallıcık için her şey son derece karmaşık ve esrarengizdi. İlk kez o an Sophie ile yüz yüze karşılaşmış olmayı istedi. Bir zaman gelip onunla tüm bu olup bitenlerin birbiriyle ilişkisini konuşmayı arzuladı. Ama şimdi Sophie'nin başı dertteydi. Bir an önce kulübeden çıkması gerekiyordu ve kayık da gölün ortasında yüzüyordu elbette. Kayıkla ilgili hikayesini kendisine böyle anımsatıyordu babası. Hilde gazozundan bir yudum, karides salatalı ekmek diliminden de bir ısırık aldı ve Platon'un idealar öğretisini eleştiren düzen adamı Aristoteles ile ilgili bölümü okumaya başladı. Aristoteles, önce duyularda var olmayan bir şeyin bilinçte de var olmayacağını iddia eder. Platon ise önce fikirler dünyasında var olmayan hiçbir şeyin doğada var olamayacağını öne sürer buna karşılık. Aristoteles, Platon'un bu tutumuyla şeylerin sayısını çiftleştirdiğini söylüyordu. Hilde, bitki, hayvan, maden oyununu bulanın Aristoteles olduğunu hiç bilmiyordu doğrusu. Okumaya devam etti. Aristoteles, doğanın odasını ciddi bir şekilde düzenlemek istiyordu. Doğadaki her şeyin değişik gruplar ve alt gruplarda bir araya geldiğini göstermeye çalışıyordu. Aristoteles'in kadınlar konusundaki görüşlerini okuyunca hem hayal kırıklığına uğradı hem de kızdı. Demek insan çok akıllı bir filozof olmasına rağmen bu kadar aptal olabiliyordu. Sophie Aristoteles'ten esinlenip kendi odasını düzenlemeye koyulmuştu. Ve orada tüm diğer ıvır zıvırın arasında Hilde'nin dolabından bir ay kadar önce yok olmuş olan beyaz çorabının tekini bulmuştu. Sophie Alberto'dan gelen kağıtları bir dosyanın içine koymuştu. Kağıtların toplamı 50 sayfayı geçmişti. Hilde ise dosyanın 124. sayfasına gelmişti ki bunun içine hem Sophie'nin hikayesi hem de Alberto Knox'tan gelen kurs mektupları dahildi. Bir sonraki bölümün başlığı Helenizm'di. Bu bölüm Sophie'nin üzerinde Birleşmiş Milletler jipi bulunan bir kartpostal alışıyla başlıyordu. Kart 15 Haziran tarihli ve Birleşmiş Milletler taburu damgalıydı. İşte yine babasının hediyenin yanında vermek yerine hediyenin içine koymayı tercih ettiği bir başka kartpostaldı bu da. Sevgili Hilde, hala yaş gününü mü kutlamaktasın yoksa artık ertesi gün mü oldu? Hediyenin ne kadar süre dayanacağını o kadar önemli değil. Bir anlamda tüm yaşam boyu sürer. Ama ben yaş gününü bir kez daha kutlamak istiyorum. Belki artık kartları neden Sophie'ye yolladığımı anlıyorsundur. Onun kartları sana ulaştıracağından hiç kuşkum yok. Not: annen cüzdanını kaybettiğini anlattı. İçindeki 150 kronu ben sana veririm. Yeni öğrenci kartını da okul kapanmadan alabilirsin, değil mi? Sevgiler, baba. İyi vallahi, hiç yoktan 150 kronu olmuştu böylece. Babası yaş günü için yalnızca el yapması bir hediyenin yetmeyeceğini düşünmüştü demek ki. 15 Haziran Sophie'nin de yaş günüydü. Ama Sophie'nin takvimi henüz Mayıs'ın başlarını gösteriyordu. Bu tarih babasının bu bölümü yazdığı tarih olmalıydı. Hilde'ye yolladığı yaş günü kartpostalına ise çok daha sonraki bir tarihi koymuştu. Zavallı Sophie, işte şimdi de Jorin'le buluşmak üzere süpermarkete doğru koşarken düşünüyordu. Hilde kimdi? Babası nasıl olup da Sophie'nin onu bulacağından bu kadar emin olabiliyordu? Ne olursa olsun kartları doğrudan kızına değil de Sophie'ye yollaması çok anlamsız bir şeydi. Hilde de Plotinus'u okurken odasında uçmaya başladığını hissetmişti. Şöyle yazıyordu. Var olan her şeyde tanrısal bir gizem olduğunu söylemek istiyorum. Ay çiçeğinin, gelinciğin böyle parıldadığını görebiliriz. Bir kelebeğin daldan havalanışında, bir balığın akvaryumda yüzüşünde bu sınırsız gizemi biraz daha çok yakalarız. Ancak Tanrı'ya en yakınlaştığımız yer kendi ruhumuzdur. Bu büyük yaşam sırrıyla ancak ruhumuzda birleşiriz. Evet, ender de olsa kimi zaman bu tanrısal gizemin kendimiz olduğunu hissederiz. Hilde'nin şimdiye dek okuduğu en baş döndürücü bölüm olmuştu bu. Aynı zamanda en kolay anlaşılan bölümdü de. Her şey birdir ve bu bir, herkesin bir parçası olduğu tanrısal bir gizemdir. Bu inanılması gereken bir şey değildi Hilde'ye göre. Zaten böyleydi. Sonra isteyen verseydi istediği anlamı tanrısal sözcüğüne. Hızla bir sonraki bölüme geçti. Sophie ile Jorin 17 Mayıs'tan önceki akşam çadırlarını alıp kamp kurmaya gidiyorlardı. Sonra da binbaşının evine. Hilde ancak bir iki sayfa okumuştu ki hiddetle yerinden kalkıp kolunun altında dosyayla odasını arşınlamaya başladı. Bu kadar da olmazdı yani. Babası Hilde'ye Mayıs'ın ilk yarısında gönderdiği kartların bir eşini ormandaki bu kulübeye koymuş, sonra da kızların bunları bulmasını sağlamıştı. Gerçekten de kendine gelen kartların tıpatıp eşiydi bu kartlar. Babasından gelen kartları 2-3 kez okur, hepsini satırını satırına hatırlardı çünkü. Sevgili Hilde, yaş gününle ilgili tüm sırlardan bazen öyle patlayacak gibi oluyorum ki telefonu açıp sana her şeyi anlatmak istiyor, sonra kendimi durduruyorum. Bu şey büyüdükçe büyüyor ve sen de bilirsin ki bir şey büyüyüp durdukça insanın onu sırf kendine saklaması zorlaşır. Sonra Sophie'ye Alberto'dan bir mektup daha geliyordu. Bu mektup Yahudilerle Yunanlılar ve bu iki büyük kültür hakkındaydı. Tarihe böyle geniş bir açıdan bakmak Hilde'nin hoşuna gitmişti. Okulda hiç böyle şeyler öğrenmiyorlardı. Varsa yoksa ayrıntılar ayrıntılar. Bu mektubu okuyup bitirdiğinde İsa ve Hristiyanlığa dair yeni bir bakış edinmiş olduğunu hissediyordu. Goethe'nin 3000 yıllık geçmişin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır şeklindeki sözlerinden de hoşlandı. Bundan sonraki bölüm Sophie'nin penceresine çarpan bir kartpostalla başlıyordu. Bu da yeni bir yaş günü kartından başka bir şey değildi elbette. Sevgili Hilde, bu kartı okurken hala yaş günün mü bilmiyorum. Değilse de umarım üzerinden pek fazla gün geçmemiştir. Sophie'nin 1-2 haftası bizim için 1-2 hafta anlamına gelmeyebilir. Bense eve 24 Haziran'da dönüyorum. Döndüğümde bahçede salıncağa oturup beraber denizi seyrederiz Hildeciğim. Konuşacak çok şeyimiz var. Sonra Alberto Sophie'yi telefonla arıyor. Sophie böylece Alberto'nun sesini duyuyordu ilk kez. Sanki bir savaştan bahsediyor gibisiniz. Buna ruhsal bir savaş demek daha doğru olur. Hilde'nin ilgisini uyandırıp babası Lille Santa dönmeden önce onu bizim tarafımıza çekmeye çalışmalıyız. Bunun üzerine Sophie bir orta çağ rahibi kılığına girmiş olan Alberto Knox'la 12. yüzyıldan kalma bir kilisede yüz yüze geliyordu. Aman kilise! Hilde saatine baktı, saat 1'i çeyrek geçiyordu. Kitaba dalmış, zamanı unutmuştu. Kendi yaş gününde kiliseyi kırmak değildi pek onu düşündüren. Onu asıl huzursuz eden şu yaş günü meselesinin kendisiydi. Kiliseye gitmemekle epeyce bir kutlamayı da kaçırmış oluyordu. Aman olsun, kutlamadan çok ne vardı şu dünyada? Nasıl olsa kitapta uzun bir vaaz geliyordu birazdan. Alberto da papaz rolü için tam biçilmiş kaftandı. Sophia'nın Hildegard'a görünüşünü okuduğunda yeniden ansiklopediye başvurdu. Ama ansiklopedide ne Sophia'dan ne de Hildegard'dan söz ediliyordu. Ne kadar da tipikti bu. Ne zaman kadınlar ya da kadınlarla ilgili bir şey söz konusu olsa ansiklopedi bir ay krateri kadar sessizleşiyordu. Ansiklopedileri sansürden geçiren bir erkekleri koruma birliği falan mı vardı yoksa? Bingen ve Hildegard hem vaiz, hem yazar, hem doktor, hem botanikçi, hem de doğa bilimciydi demek. Üstelik o, orta çağda ayakları en çok yere basan ve en çok bilimsel olanların kadınlar olduğunu simgesiydi adeta. Ve bu kadın hakkında kitap kulübünün koskoca ansiklopedisinde tek bir satır yoktu. Rezalet. Hilde, Tanrı'nın bir de dişi yanı, yani doğa analığı olduğuna inanıldığını hiç duymamıştı daha önce. Yunanca'da Tanrı'nın dişi yanına Sofia deniyordu demek. Sofia'yı da kayda değer bulmamış olacaklardı sayın ansiklopediciler. Ansiklopedide konuyla ilgili sayılabilecek tek bilgi, İstanbul'da adı kutsal bilgi anlamına gelen Ayasofya isimli bir kilisenin bulunduğuydu. Bir başkent ve sayısız kraliçelerin ismin kaynağı olacak kadar önemli olmasına rağmen, bu kişinin kadın olduğundan hiçbir yerde söz edilmiyordu. Sansür değilse neydi bu? Öte yandan Sophie'nin Hilde'ye göründüğü doğruydu bir bakıma. Hilde kitabı okumaya başladığından beri siyah saçlarıyla Sophie'yi gözünün önüne getirebiliyordu. Sophie neredeyse tüm bir geceyi Maria Kilisesi'nde geçirip eve geldikten sonra ormandaki kulübeden alıp eve getirdiği pirinç aynanın önüne geçmişti. Şöyle yazıyordu. Keskin hatlarıyla kendi yüzü ve kendisinden başkasına ait olamayacak kadar kara, pırasa saçları görünüyordu aynada. Ama bu yüzün arkasında bir başka kızın yüzü daha saklıydı. Aniden aynadaki kız iki gözünü birden kırptı. Sanki ben gerçekten burada, aynanın öteki yüzündeyim demek ister gibiydi. Birkaç saniye sonra ise yok oldu. Hilde de kim bilir kaç kez aynada böyle kendisine bakmış, aynanın arkasında bir başkasını aramıştı. Ama babası nereden biliyordu bunu? Hilde de aynanın arkasında siyah saçlı bir kadın düşlememiş miydi çoğu kez? Hani büyük büyük ninesi aynayı çingene bir kadından aldığı için? Hilde dosyayı tutan ellerinin titrediğini hissetti. Sophie'nin gerçekten öteki yüzde bir yerde olduğuna inanıyordu. Sophie, Hilde ve Bjerkeli'yi rüyasında görüyordu şimdi de. Hilde Sophie'yi ne görebiliyor ne de işitebiliyordu. Ve işte Sophie iskelenin kenarında altın bir kolye buluyordu. Sonra da uyandığında yatağında buluyordu üzerinde Hilde'nin adının baş harfleri de olan bu kolyeyi. Hilde'nin şöyle bir düşünmesi gerekiyordu. Kolyesini de kaybetmemişti ya. Komedinindeki takı kutusunu açıp içine baktı. Altın haç, babaannesinin Hilde'nin doğumunda taktığı altın haç yerinde yoktu. Demek kolyesini de kaybetmişti. İyi ama daha kendisinin haberi yokken babası nereden öğrenmişti bunu? Dahası Sophie Hilde'nin babasının Lübnan'dan gelişini de görmüştü rüyasında. Oysa babasının gelmesine daha bir hafta vardı. Sophie rüyasında geleceği görüyor olabilir miydi? Babası eve döndüğünde Sophie'nin de bir bakımı orada olacağını mı anlatmak istiyordu? Hilde'nin yeni bir de arkadaş edineceğini yazmıyor muydu zaten? Hilde içinde uyanan bir anlık ama çok net bir düşüncede Sophie'nin kağıt kalemden öte bir şey olduğunu hissetti. Sophie vardı. Aydınlanma çağı. İğne yapımından top dökümüne kadar. Hilde tam Rönesans'la ilgili bölümü okumaya başlamışken aşağıda kapının girişinde annesinin ayak seslerini duydu. Saatine baktı, 4 olmuştu. Annesi koşarak merdivenleri çıkıp Hilde'nin odasının kapısını açtı. Kiliseye gitmedin mi yoksa sen? Tabii ki gittim. Ama ne giydin giderken? Şimdi ne giyiyorsam o zaman da onu giydim. Gecelik mi giydin yani? Maria Kilisesi'ne gittim. Maria Kilisesi mi? Evet, orta çağdan kalma taş bir kilise. Hilde. Hilde dosyayı kucağına bırakıp annesine baktı. Dalmış gitmişim anne, çok üzgünüm. Ama öyle heyecanlı ki okuduklarım. Annesi buna gülümsemeden edemedi. Sihirli bir kitap bu, diye ekledi Hilde. Tamam tamam, hadi bir kez daha öyleyse. Yaş günün kutlu olsun Hilde. Aman, yaş günü tebriklerinden gına geldi artık. Ama ben... Neyse biraz dinleneyim de bize şöyle güzel bir akşam yemeği hazırlayayım. Hem çilek de aldım. İyi, ben de okumaya devam edeyim. Bunun üzerine annesi çıktı, Hilde de okumaya devam etti. Sophie şehirde Hermes'in ardından yürüyordu. Alberto'nun evinin girişinde Lübnan'dan gelen bir kart daha çıkmıştı karşısına. Bu kart da 15 Haziran tarihliydi. Hilde kartların tarihindeki sistemi şimdi anlıyordu. 15 Haziran'dan önceki kartların bir kopyası Hilde'ye de gelmişti. 15 Haziran tarihli kartlar ise kendisine bu dosya aracılığıyla geliyordu. Sevgili Hilde, Sophie şimdi felsefe öğretmeninin evine gidiyor. Yakında 15 yaşına girecek. Sense dün 15 yaşına girdin. Yoksa bugün mü Lileciğim? Bugünse saat epeyce geç olmuş olmalı. Ama saatlerimiz de hep aynı gitmiyor. Hilde, Alberto'nun Sofia Rönesans'ı, yeni bilimi, 17. yüzyıl usçularını ve Britanya empiristlerini anlattığı bölümleri okudu. Babasının anlatının arasına serpiştirdiği kartpostalları ve yaş günü tebriklerini de her okuyuşunda çok heyecanlanıyordu. Babası bunları kimi zaman bir kompozisyon defterinin içine, kimi zaman bir muz kabuğunun arkasına, kimi zaman bir bilgisayara koyuyordu. Hiç umursamadan Alberto'nun ağzından laf kaçırtıyor, Sofia Hilde dedirttiriyordu. Hepsinden ötesi Hermes'i de konuşturup yaş günün kutlu olsun Hilde dedirtiyordu. Babasının kendini Tanrı yerine koyarak fazla ileriye gittiği konusunda Alberto ile aynı fikirdeydi. Aa, kiminle aynı fikirde oluyordu gerçekte? Alberto'ya bu eleştiri ya da öz eleştiri dolu sözleri söyleten kişi de babası değil miydi? Sonunda babasının kendini Tanrı ile bir tutmasının pek de o kadar saçma olmadığı kanısına vardı. Babası Sophie'nin dünyasında her şeye kadir bir tanrı gibiydi işte. Alberto Berkeley'i anlatmaya başladığında Hilde de Sophie kadar heyecanlıydı. Ne olacaktı şimdi? Babası hep insan aklının dışında maddesel bir dünya olduğunu reddeden bu filozofa gelindiğinde önemli bir şeyler olacağını sezdirmişti. Hilde ansiklopediye baktığı için önceden bir şeyler öğrenmişti Berkeley hakkında. Bölüm Sophie ile Alberto'nun pencere kenarında dururken ardında yaş günü tebriği mesajı taşıyan uçağı göndermesiyle başlıyordu. O sırada da kara bulutlar tüm şehri kaplıyordu. Şöyle yazıyordu. Yani tüm soru olmak ya da olmamak değildir. Soru aynı zamanda ne olduğumuzdur. Gerçekten et ve kemikten oluşmuş insanlar mıyız? Dünyamız gerçek şeylerden mi oluşuyor yoksa akıl mı bizi çevreleyen? Sophie'nin tırnak yemeye başlamasında şaşacak bir şey yoktu. Kendisinin de böyle bir huyu olmasa da onun da kendini pek iyi hissettiği söylenemezdi. Ve sonra bir gün gelir anlardı insan. Bizim içinse her şeyin kendinde nedeni olan bu ruh Hilde'nin babası olabilir. Şöyle yazıyordu. Demek o bizim için bir tür tanrı öyle mi? Dürüst olmam gerekirse evet ama bunlardan ötürü utanması gerekir o ahlaksızın. Ya Hilde? O bir melek Sophie. Melek mi? Hilde bu ruhun göründüğü kimse. Bundan sonra Sophie Alberto'dan ayrılıyor, kendini sokakta yağmur fırtınanın ortasında buluyordu. Sophie'nin şehri koşarak geçmesinden birkaç saat sonra Bjerkeli'yi de etkisi altına alan aynı kötü hava olmasındı bu? Şöyle devam ediyordu. Yarın yaş günüm diye düşünüyordu. Tam 15. yaşına basarken hayatın yalnızca bir rüya olduğunu anlamak ne kadar açıklıydı. Sanki 1 milyon kazanmış, tam ödülü alacakken bunun aslında bir rüya olduğunu anlamış gibiydi. Sophie ıslak stadyumu da koşarak geçti. Çok geçmeden kendisine doğru birinin koştuğunu fark etti. Annesiydi bu. Bu arada gökyüzünde ard arda şimşekler çakıyordu. Nefes nefese sarılmıştı şimdi annesi Sophie'ye. Neler oluyor bize yavrum diyordu annesi. Bilmiyorum derken ağlıyordu Sophie. Sanki her şey kötü bir rüya gibi. Hilde de gözlerinin dolduğunu hissediyordu. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Dosyayı elinden yatağa atıp ayağa kalktı. Bir ileri bir geri odayı arşınlamaya koyuldu. Sonunda annesi gelip onu yemeğe çağırana dek pirinç aynanın karşısında kendini seyretti. Annesi kapıyı çaldığında aynanın karşısında ne kadar zamandır durduğunu bilmiyordu. Ama bildiği tek şey varsa o da aynadaki görüntüsünün kendine iki gözünü birden kırpmış olduğuydu. Yemek boyunca yaş günü için kendisine yapılanlara teşekkür borçlu, iyi bir aile kızı gibi davranmaya çalıştı. Aslında kafası sürekli Alberto ve Sophie ile meşguldü. Her şeyin ardında Hilde'nin babasının olduğunu anlamışlardı artık. Peki şimdi neler olacaktı? Aslında anlamışlardı demek de ne demekti? Her şey kurmacaydı nasıl olsa. Onların bir şey anlamasını sağlayan babası değil miydi? Ne olursa olsun ortada bir sorun vardı. Sophie ile Alberto her şeyi anladıklarına göre yolun sonuna gelinmiş demekti. Aynı durumun belki kendi dünyası için de geçerli olduğu aklına geldiğinde bir patates cipsi neredeyse boğazında kalıyordu. İnsanlar doğanın kurallarını birbiri ardına keşfedip duruyorlardı. Tarih böyle, felsefe ve bilimde tüm bilinmeyenler çözülüp dururken sonsuza dek sürecek miydi? Yoksa insanlık tarihinin sonuna mı yaklaşmışlardı? Çünkü bir yandan gittikçe ilerleyen düşünce ve bilim ile incelen ozon tabakası ve yakılarak yok edilen tropik ormanlar arasında bir ilişki yok muydu? Belki de insanların bilgiye susuzluğuydu ilk günahları. Bu konu öyle büyük ve öyle ürkütücüydü ki Hilde hemen başka şeyler düşünmeye çalıştı. Üstelik babasının yaş günü hediyesini okumaya devam ederse bir sürü şeyi de anlardı kuşkusuz. Dile benden ne dilersen diye bir başka yaş günü şarkısı söylüyordu annesi İtalyan çilekleriyle dondurmalarını yerlerken. Şimdi sen ne istersen onu yapacağız. Biraz garip gelecek ama şu an tüm istediğim babamın armağanını okumaya devam etmek. Pekala, ama dikkat et de kendini fazla kaptırma. Yok canım. Belki sonra pizzalarımızı alıp televizyondaki şu dedektif dizisini seyrederiz. Belki. Hilde'nin aklına Sophie'nin annesiyle konuşmaları geldi. Babası Sophie'nin annesini kendi annesinden esinlenerek mi yaratmıştı acaba? Ne olur ne olmaz diye annesiyle hiç değilse bugün evrenin silindir şapkasından çıkarılan tavşandan söz etmemeye karar verdi. Aklıma gelmişken dedi ayağa kalkarken. Evet. Altın haçlı kolyemi bulamıyorum. Annesi anlamlı anlamlı baktı. Kolyeni haftalarca önce iskelenin ucunda buldum. Orada düşürmüşsün. Seni dağınık seni. Bunu babama anlattın mı? Bilmem. Ha, evet galiba anlattım. Peki şimdi nerede? Annesi kalkıp kendi takı kutusuna bakmaya gitti. Sonra yatak odasından hayret dolu bir ses geldi. Oturma odasına geri gelen annesi. Hay Allah şu an için ben de bulamıyorum dedi. Biliyordum zaten. Annesine bir sarılıp yukarı kendi odasına koştu. Nihayet tekrar Sophie ve Alberto'nun başına gelenleri okuyabilecekti. Yine yatağına oturup koskoca dosyayı kucağına açtı ve okumaya başladı. Sophie ertesi sabah annesinin odasına girmesiyle uyandı. Elinde içi hediye paketi dolu bir tepsi taşıyordu. Boş bir gazoz şişesine bayrağı konmuştu. Yaş günün kutlu olsun Sophie. Sophie gözlerini ovuşturarak kendine gelmeye çalıştı. Dün olanları hatırlamaya çalıştı ama her şey bir bulmacanın parçalarını andırıyordu. Bulmacanın bir karesinde Alberto, bir diğerinde Hilde ve Binbaşı vardı. Bir başka karede Berkeley, diğerinde Bijerkeli yer alıyordu. Karelerin en siyahı o korkunç havaydı. Sophie bir sinir krizi geçirmişti neredeyse bu havada. Sonra annesi onu havluyla kurulamış, ballı sıcak süt içirip yatırmıştı. Sophie yatar yatmaz uyumuştu. Hala hayattayım galiba dedi Sophie kısık bir sesle. Tabii hayattasın. Üstelik bugün 15 yaşına giriyorsun. Emin misin? Ne demek emin miyim? Bir anne bir tanecik kızının ne zaman doğduğundan emin olmaz mı? 15 Haziran 1975. Saat 1:30. Hiç kuşkusuz hayatımın en mutlu günü. Her şeyin yalnızca bir rüya olmadığından emin misin? Öyle de olsa gözünü açıp karşında çörekler, gazoz ve yaş günü hediyeleri bulduğun bir rüya fena bir rüya sayılmaz herhalde. Annesi elindeki tepsiyi bir sandalyeye bırakıp kısa bir süre için yok oldu. Tekrar odaya geldiğinde elinde bir başka tepsi vardı. İçinde çörekler ve gazoz olan bu tepsiyi Sophie'nin yatağının dibine bıraktı. Bundan sonrası her zamanki yaş günü sabahları gibi geçti. Sophie hediyelerini açtı. Annesi ta 15 yıl önce doğum sancılarına varana dek anılarından bahsetti. Annesinin hediyesi bir tenis raketiydi. Şimdiye dek hiç tenis oynamamıştı ama Yonca sokağından 3-5 dakika ötede isterse oynayabileceği bir tenis sahası vardı. Babası FM radyolu bir mini televizyon göndermişti. Televizyon ekranı bir fotoğraf yüzeyi kadar ya vardı ya yoktu. Sonra ailenin başka fertlerinden ve aile dostlarından hediyeler vardı. Bir süre sonra annesi, ''Bugün işten izin alayım mı sence?'' diye sordu. ''Hayır, neden?'' ''Dün gerçekten kendinde değildin. Böyle devam ederse seni bir psikoloğa göstermek gerekir.'' diyorum. Gerekmez. Dünkü hava mıydı seni böyle etkileyen yoksa şu meşhur Alberto mu? Ya sana ne demeli? Dün neler oluyor bize yavrum diyen sen değil miydin? Bir takım acayip insanlarla buluşmak için şehirde oraya buraya gitmeni düşünerek söyledim. Bunda belki benim de suçum var diye. Boş zamanlarımda birazcık felsefe dersi almamda kimsenin suçu yok. İşine gidebilirsin. Zaten onda okulda olacağız. Ders yok. Karne alıp biraz eğleneceğiz o kadar. Karnen nasıl dersin? Bilmem. Ama birinci dönemden çok daha pek iyi olacağı kesin. Annesi gideri pek az olmuştu ki telefon çaldı. Alo, ben Sophie Mutsen. Merhaba, benim Alberto. Aa, binbaşı yapacağını yaptı yine. Ne demek istiyorsun? Dünkü havayı kastediyorum Sophie. Neye inanacağımı bilemiyorum. İşte bir filozofu filozof yapan da budur. Bu, bu kadar kısa zamanda böyle çok şey öğrenmenden gurur duymuyorum desem yalan olur. Hiçbir şeyin gerçek olmamasından korkuyorum. Buna varoluşsal endişe denir ki bu çoğu zaman yeni bir hayatın eşiğinde olduğunu gösterir. Tersleri biraz ara versek iyi olacak galiba. Bahçende çok kurbağa var şu sıralar anlaşılan. Sophie gülmeye başladı. Alberto sözlerini sürdürdü. Bence devam etmeliyiz. Ha sahi, yaş günün kutlu olsun. Dersleri 24 Haziran'dan önce bitirmeye çalışmalıyız. Zaten son ümidimiz de bu. Ah, ne için son ümidiniz? Şöyle oturup arkana yaslan. Dünkü derslerimiz biraz zaman alabilir. Rahatım yerinde. Descartes'i hatırlıyor musun? Düşünüyorum öyleyse varım. Şu an kendi yöntemsel kuşkumuz içinde zor bir durumdayız. Düşünüp düşünmediğimizden emin bile değiliz. Belki de biz bir düşünceden başka bir şey değiliz ki bu da insanın kendinin düşünmesinden oldukça farklı bir şey. Lillesand'daki kızın yaş günü eğlencesi olalım diye Hilde'nin babası tarafından yaratılmış karakterler olduğumuza inanacak yeterli kanıtlar var elimizde. Öyle değil mi?
Evet.
Ama bu durumda içinde bir çelişki barındırıyor. Eğer yaratılmış karakterlersek kendi başımıza hiçbir şeye inanmaya hakkımız olmazdı. Örneğin tüm bu telefon konuşması bir hayalden başka bir şey olamazdı. O zaman bizim özgür bir irademiz olmazdı. Tüm söyleyip yaptıklarımızı binbaşı karar veriyor olurdu. O zaman en iyisi bu telefon konuşmasına hemen şu anda son vermek olurdu. Hayır hayır, konuyu basite indirgiyorsun. Niyeymiş, anlat o zaman. İnsanın rüyalarını planladığı söylenebilir mi? Hilde'nin babası her yaptığımızın farkında olabilir. Bundan kaçınmak insanın kendi gölgesinden kaçması kadar olanaksız olabilir. Ama binbaşının bundan sonra olacakları her türlü ayrıntısına kadar planlamış olduğu, ki ben de tam bu noktada bir plan kurmaya başladım, pek öyle kesin olmayabilir. Belki de olacaklara tam son anda, yani yaratıcılık anında karar veriyordur. İşte tam böyle anlarda inisiyatifi ele alıp kendi söyleyip yapacaklarımıza kendimiz karar verebiliriz belki. Tabii bizim bu zayıf çıkışlarımız binbaşınınkilerle karşılaştırılamayacak kadar güçsüz olacaktır. Onun konuşan köpekleri, uçağın arkasına taktığı pankartları, muzla yolladığı haberler ve fırtınalı havaları karşısında yapacak pek bir şeyimiz yok. Ama ne olursa olsun bizim de bir irademiz olduğunu unutmamak gerek.
Nasıl başaracağız bu dediğini?
Binbaşı bizim dünyamızda olup biten şeylerin farkında. Ama bu onun her şeye kadir olduğu anlamına gelmiyor. En azından bizim hayatımızı onun her şeye kadir olmadığını varsayarak yaşamamız gerekiyor.
Anlıyorum sanırım.
Mesele onun haberi olmadan araya sızıp sırf kendi başımıza bir şeyler yapabilmekte. Bu binbaşının asla fark edemeyeceği bir şey olmalı.
Biz aslında var değilsek nasıl mümkün olacak bu?
Var olmadığımızı kim söyledi? Mesele var olup olmadığımız değil, ne olduğumuz ve kim olduğumuz. Binbaşının bölük pörçük usunda var olan kıvılcımlar olsak da bu bizim kendi çapımızdaki varlığımızı engelleyemez. Özgür irademiz de mi engelleyemez? Burada bir çare bulacağım elbette Sophie. Ama Hilde'nin babası buna bir çare bulacağını da biliyordu. Olabilir. Planımın ayrıntılarını bilmiyor ama. Ve ben de bir Arkimedes noktası bulmaya çalışıyorum.
Arkimedes noktası mı?
Arkimedes Helenistik çağın meşhur bir bilginiydi. Bana sabit bir nokta verin, dünyayı yerinden oynatayım diyordu. Bizim de binbaşının iç evreninden dışarıya sıçrayabilmek için böyle sabit bir noktaya ihtiyacımız var.
Epey uğraştıracağı benzer bu izi bu.
Ama bunun için ilk önce felsefe kursumuzu tamamlamamız gerek. O zamana dek binbaşının üzerimizdeki hakimiyeti sürmek durumunda. Seni yüzyılların içinden geçirip çağımıza dek getirmeme karar vermiş anlaşılan. Öte yandan Orta Doğu'da bir yerden bir uçağa binip buraya gelmesine de sadece birkaç gün kaldı. Bijerkeli'ye varmadan kendimizi onun yapış yapış hayal gücünden kurtaramazsak bu iş bitti demektir.
Beni korkutuyorsun.
Öncelikle sana Fransız aydınlanma çağı ile ilgili en önemli bilgileri vermeliyim. Sonra Kant'ı ele alıp romantik çağa geçebiliriz. Sonra Hegel en azından bizim için önemli bir adım oluşturacak. Ondan bahsedince Kierkegaard'ın Hegel felsefesiyle ateşli hesaplaşmasından söz etmemek olmaz. Sonra Marx, Darwin ve Freud'dan da bahsetmeliyiz. Elimizi çabuk tutup Sartre ve varoluşçuluğu da ele alabilirsek bundan sonra planımızı uygulayabiliriz.
Bir hafta için oldukça yüklü bir program. O yüzden hemen başlamalıyız. Şimdi gelebilir misin? Okula gitmem gerek. Karne alıp biraz eğleneceğiz bugün.
Boş ver. Eğer yalnızca bir bilinçte var olduğumuz doğruysa, eğlence saatinde içilen gazozlarla yenen ıvır zıvırın tadı da yalnızca hayalimizde olan bir şeydir aslında. Ama karne, Sophie. Ya yüz milyarlarca galaksiden birindeki bir gezegenin ufacık bir parçasındaki akıl almaz bir evrende yaşamaktasın ya da bir binbaşının usundaki elektromanyetik dürtülerde. Sense tutmuş karneden bahsediyorsun, utan utan. Özür dilerim. Ama yine de okula bir uğrasan iyi edersin. Son gün okulu kırman Hilde'nin üzerinde olumsuz etki yapabilir. Yaş günü olmasına rağmen o okula gidiyordur mutlaka. Ne de olsa bir melek o. Tamam öyleyse okuldan sonra hemen geliyorum. Binbaşının evinde buluşabiliriz. Binbaşının evinde mi? Hilde dosyayı bıraktı. İşte babası son gün okulu kırdığı için vicdan azabı duymasını da sağlamıştı. Ne adamdı yahu. Bir süre oturup Alberto'nun ne tür bir kurtulma planı yaptığını düşündü. Dosyanın son sayfasına baksa mıydı acaba? Yok, ayıp etmiş olurdu o zaman. En iyisi kitabı bir an önce bitirmeye çalışmaktı. Önemli bir noktada Alberto'ya katılıyordu. Babası Sophie ile Alberto'nun başına gelecekleri biliyordu ama oturup yazarken her türlü ayrıntıyı önceden düşünemezdi. Kimi zaman içinden gelenleri bir hızla yazıyor, ne yazdığının ise ancak sonradan farkına varıyor olmalıydı. İşte tam bu noktada Sophie ile Alberto'nun bu tür bir özgürlüğü olabilirdi. Hilde tekrar Sophie ile Alberto'nun gerçekten var oldukları duygusuna kapıldı. Denizin yüzü kıpırtısız olsa da bu, denizin derinlerinde bir hareket olmadığı anlamına gelmez diye düşündü. Şimdi niye düşünmüştü bunu? Niye düşündüyse düşünsün, hiç de denizin yüzünde sayılamayacak bir düşünceydi bu. Okumaya devam etti.